Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Allah izin verirse Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in iman ve tevhid akidesi konulu dersimizde Allah Azze ve Celle'nin ahirette görüleceğini inkar edenlerin şüphelerine kısaca cevap verdikten sonra ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini görüp görmediği meselesine temas ettikten sonra kadere iman konusuna başlayacağız. Rü'yeti yani Allah Azze ve Celle'nin ahirette görülmesini Cehmiye ve Mutezile ile onların yolunu takip eden Haricilerle Rafiziler gibi sapık bir takım bidat ehli inkar etmişler. Ehl-i Sünnet'in delillerine karşı zayıf gerekçelerle itiraz etmişlerdir. Rü'yeti inkar edenler şu delilleri getirmişlerdir. En'am suresi 103. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Gözler onu idrak edemez. Fakat o bütün gözleri idrak eder. O latiftir, her şeyden haberdardır. Ehl-i Sünnet vel Cemaat Mutezile'ye şu şekilde cevap vermiştir. İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki, görülmeyecek diyenlerin delil olarak kullandıkları bu ayet ile görüleceğini delillendirmek çok ilginç. Evet, şeyhimiz yani İbn-i Teymiye Rahimullah bunun nasıl lehte delil olduğunu pek güzel ve çok latif bir şekilde açıklamıştır. O bana şöyle demişti. Ben taahhüt ederim ki hangi batıl ehli olursa olsun şayet bir ayet veya sahih hadis ile kendi batılına delil getirmişse mutlaka o ayet ve o hadiste onun batılını çürüten bir delil vardır. Bu ayet de onlardan biridir. Bu ayet Allah'ın görülemeyeceğini değil bilakis görüleceğine delalet ediyor. Allah Subhanehu bu ayeti kendini övmek üzere zikretmiştir. Bilindiği gibi övme mevcut ve sabit özelliklerle yapılır. Tamamen yok olan şeyler kemal değildir ve öyle şeylerle övme olmaz. Rab Teala eğer başka bir şey var anlamını taşıyorsa o zaman onda şu yoktur, bu yoktur diye yoklukla övülebilir. Mesela onda uyuklama yoktur. Uyku yoktur sözü gibi ki o kamil manada kayyumdur. Her şeyi her an ayakta tutar, varlığını devam ettirir demektir. Kamil diri anlamına gelen, onda ölüm yok sözü, kudreti kamildir anlamını içeren, yorulmaz, tıkanmaz sözü, Rabliğinin, ilahlığının ve kahrının kemalini ifade eden, şeriki yok, eşi yok, çocuğu yok, yardımcısı yok sözleri, sametliğinin ve gınasının yani başka şeylere muhtaç olmayıp, ihtiyacı olmayıp her şeyin kendisine ihtiyacı olma sıfatının ifade eden yemez içmez sözü, tevhidinin ve yaratıklarına muhtaç olmayışının kemalini ifade eden onun izni olmadan katında şefaat edilmez sözü, ilminin ve ihatasının kemalini ifade eder. O unutmaz, ilminden hiçbir şey kaçamaz sözü ve zatının ve sıfatlarının kemalini ifade eden onun misli yoktur sözü hep böyledir. İşte bu sebeple Allah hiçbir olumlu anlamı içermeyen, sırf yokluk ifade eden şeylerle kendini övmemiştir. O zaman var olan ve bu özelliğe sahip olan varlık yok ile o özellikte eşitlenmiş olur. Halbuki kamil bir varlık yok ile aynı özelliği taşımaz. Eğer Allah'ın onu gözler idrak edemez sözünün anlamı o hiçbir şekilde görülmez şeklinde olsaydı, yok olan her şeyde hiç görülmez bir şey olduğundan bu ayet ile Allah kendini övmüş, bir kemalini zikretmiş olmazdı. Çünkü tamamen yok olan da görülmez, kavranmaz. Rab Azze ve Celle ise sırf yok olanda bulunan bir özellikle övünmekten münezzehtir. Mutezile Allah Teala'nın görülmesini inkar için şu ayeti delil getirmiştir. Araf 143. ayet mealen. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca demişti ki Rabbim bana kendini göster, sana bakayım. Rabbi de ona şöyle buyurmuştu. Sen beni asla göremezsin. Fakat dağa bak, Eğer yerinde kalırsa beni göreceksin. Rabbi dağda tecelli edince onu darmadağın etmiş. Musa da baygın bir vaziyette düşmüştü. Kendine geldiği zaman da şöyle demişti. Seni tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben müminlerin ilkiyim. Tahavi şerhinde İbni Ebil İz el-Hanefi şöyle cevap vermiştir. Onların görülmemeyi ifade eden buyruğun len yani asla ile ebediyet anlamı ifade ettiği ve bunun ahirette de Allah'ın ruhiyetinin görülmesinin nefyettiğine delalet ettiği iddialarına gelince böyle bir iddia tutarsızdır. Çünkü eğer bu görülmeyiş ebedilik ifade eden bir kayıt ile zikredilmiş olsa bile bu nefin ahirette de devam edeceğine delalet etmez. Hele bu mutlak olarak kullanılırsa nasıl böyle bir anlam çıkartılabilir ki? Mesela Allah Azze ve Celle Bakara 95. ayetinde fakat hiçbir zaman onu temenni etmezler. Yani ölümü temenni etmezler buyruğuyla birlikte ey Malik Rabbin hakkımızda ölümle hüküm versin diye seslenecekler. Zuhru suresi 77. ayet. Bakın delile birisi kafirlerin o halde ölümü temenni edin emrine karşılık Allah Azze ve Celle devamında diyor ki fakat onu asla temenni etmezler. Yani dünyada ölmeyi temenni etmezler. Zuhruf 77. ayetinde ise onlar cehennemde azap görürken ne diyecekler? Ey Malik yani cehennem bekçisine ey Malik diye seslenecekler. Rabbin hakkımıza hüküm versin yani bizi öldürsün diyecekler. Bu ayet ahirette bu ölümü temenni edeceklerini bildiriyor. İlk ayette de len ifadesi vardı. Evet, bu ayetle birlikte düşünelim. Eğer burada bu edat mutlak olarak ebedilik ifade etmek anlamında olsaydı, ondan sonra gelen fiilin tahdit edilmesi de, yani sınırlanması da mümkün olmazdı. Oysa burada böyle bir sınırlandırma söz konusudur. Mesela Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Yusuf 80. ayetinde. Artık ya babam izin verinceye kadar katiyen bu yerden ayrılmam. Burada da len edatı geliyor. Böylelikle len, asla edatının ebedi nefi anlamını ifade etmediği ortaya çıkmıştır. Şeyh Cemalüddin bin Malik, Allah rahmet eylesin, şöyle bir beyit söylemiştir. Her kim len ile nefin müebbet olduğu görüşüne sahip olursa, onun o görüşünü reddet ve diğer görüşü destekle. Evet, geçen hafta Allah Azze ve Celle'nin ahirette görüleceğine dair Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in getirdiği delilleri zikretmiştik. O yüzden bu konuyu tekrar etmiyoruz. Sadece bu bölüm kalmıştı şüphelerin reddi mahiyetinde. Kısaca bunu geçtikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'yi dünyada görmesi meselesine değineceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi Azze ve Celle'yi dünyada görüp görmediği hususunda Ehl-i Sünnet vel Cemaat arasında ihtilaf meydana gelmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Halilliğin İbrahim'e, kelamın Musa'ya yani Allah Azze ve Celle'nin bir kulla konuşmasının Musa aleyhisselama ve rü'yetin de yani görülmenin de Muhammed aleyhisselatü vesselama has özel kılınmasına hayret mi ediyorsunuz? Bunda şaşıracak ne var ki demiştir. Bunu Acurri Kitab-ı Şeria'da rivayet eder. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim tebarek ve teala'yı gördüm buyurmuştur. Bu Ahmet bin Hanbel tarafından rivayet edilmiş Heysem Mecmu'z Zevaid'de ravileri sahih ricaldir demiştir. Bu rivayette görme mutlak olarak zikredilmiştir. Lakin bundan daha sahih olan diğer tarikinde İbn Abbas radıyallahu anh'a bunu kalbiyle gördü diye kayıtlamıştır. Mutlak olan, mukayyet olana hamledilerek bu ihtilaf giderilir. Yani altın kaideler dersimizde inşallah bunun izahı da gelecek. Mutlak olanın, mukayyet olana, mutlak olanın, mukayyet olana hamledilmez. Yani mutlak ibareni Rab Teala'yı gördüm ifadesi. Diğerinde ise kalbiyle gördüğü ifade ediliyor. Yani bir görme var. Kalbiyle görme, bak bu görme sıfatı ne yapmıyor? Kaldırmıyor ama kayıtlıyor. Bu kayıt sabit olduğu zaman mukayyet olan, yani kayıtlı gelen, mutlak olan ibareyi kayıtlar. Evet. Kaza ve kader konusunda Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in imanı, kaza ve kadere iman, kulun imanının sahih olmasında şart olan iman esaslarındandır. şayet bir kulun kaza ve kader konusundaki imanında müşkülat varsa onun imanı problemli demektir. Lugat ehli yani dilciler, dil alimleri kazayı hüküm olarak tarif etmişlerdir. Nitekim Allah Azze ve Celle İsra Suresi 23. ayetinde Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve anaya babaya iyilik etmenize hükmetmiştir. Burada hükmetmiştir diye tercüme edilen kelime kaza. Evet. Kadaytu haceti, işimi bitirdim denildiği zaman ferah, yani işi bitirmek anlamında kullanılır. Yapma ve takdir etme anlamında da gelmiştir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Fussilet 12. ayetinde mealen şöyle buyurur. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak var etmiştir. Kaza ve kader diye kullanılması da bu anlamlardandır. Evet, kader Allah'ın kainattaki her şeyi ezeli ilmi ve hikmeti doğrultusunda takdir etmesi, o ilmine uygun bir şekilde düzenlemesidir. Kadere iman Allah'ın sonsuz ilmi ve gücüyle alakalı bir konudur. Yüce Allah her şeye gücü yeter ve o istediğinde yapabilir. Kadere inanç Allah'ın rububiyetine inanmanın gereklerindendir. İmanın 6 şartından biri olup ona tam bir şekilde inanılmadan iman edilmiş olmaz. Es-Sefarini rahimeullah şöyle der. Selefe göre kader ilmin geçtiği, kalemin sonuna kadar olacak her şeyi yazdığıdır. Allah Azze ve Celle mahlukatın kaderlerini olacak şeyler olmadan önce ezelde Allah Subhanehu ve Teala'nın ilminde takdir etmiştir. Muhakkak ki bunlar Allah Teala tarafından bilinen vaktinde ve Allah'ın takdir ettiği şekilde vuku bulacaktır. Ümmetin selefi de kaza ve kadere imanı imanın rükünlerinden olarak kabul etmiş ve imanın ancak bununla tamam olacağını beyan etmişlerdir. Bu konuda sahabe ve tabi'in sözlerine örnek verecek olursak, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle der. Allah'a yemin olsun, kişi kadere iman etmedikçe ve ölüyken çıkarılmış olup öldükten sonra da diriltileceğini bilmedikçe imanın tadını alamaz. Bunu Lalkai rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh da şöyle der. Kader tevhidin nizamıdır. Kim Allah'ı birler de kadere iman etmezse, kazayı inkarı tevhidini eksiltir. Kim Allah'ı birler ve kadere iman ederse bu kopması olmayan sağlam kulp olur. Hasan el Basri tabiinden Rahimullah şöyle der. Kaderi yalanlayan hakkı yalanlamış olur. Muhakkak ki Allah yaratılışı, eceli, belayı, musibeti, afiyeti takdir etmiştir. Kaderi yalanlayan Kur'an'ı yalanlamış olur. Birisi Zeyd bin Ali radıyallahu anh'a geldi ve şöyle dedi. Ey Zeyd, sen Allah'ın isyan edilmesini dilediğini mi iddia ediyorsun? Zeyd şöyle dedi. Allah'a zorla mı isyan ediliyor? Bunun üzerine adam salınarak gitti. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat Allah'ın kaza ve kaderine iman hususunda Kur'an'dan ve sünnetten şu delilleri getirmişlerdir. Kur'an ayetleri her şeyi biz apaçık bir kütükte saymışızdır. Yasin suresi 12. ayet. Taberi bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Allah Teala buyuruyor ki, olmuş veya olacak her şeyi kitapların anasında veya apaçık bir kütükte saydık ve tespit ettik. Bu açıklamayı Mücahit ve Katade yapmıştır. Yine diğer bir ayet, Kamer suresi 49. ayeti. Şüphesiz biz her şeyi bir kadere göre yarattık. İbni Kesir şöyle der. Kaderi takdir edip tayin eden, yaratıkları bu kadere ileten odur. Ehl-i sünnet imamları bu ayet-i kerimeyi Allah'ın yaratıkları hakkında önceden belirlenen kaderini ispata delil getirirler. Allah'ın önceden belirlenmiş olan bu kaderi eşyayı olmazdan önce bilmesi ve yaratılmalarından önce onlar hakkında takdir buyurmasıdır. Ehl-i sünnet alimleri bu ve benzeri ayetlerle, bu ayetler doğrultusunda varid olmuş hadislerle sahabe devrinin sonlarında ortaya çıkmış olan kaderiye mezhebine cevap vermişlerdir. Diğer bir ayet Ahzab suresi 38. ayeti. Allah'ın emri takdir olunmuş bir kaderdir. İbn-i Cerret Taberi şöyle der. Muhakkak ki Allah bütün her şeyi yaratmadan önce biliyordu. İlminde mahlukatı yaratmayı, onlara emir ve yasaklar koymayı, taat ehline sevap vermeyi, isyan ehline ceza vermeyi tamamlamıştı. Bu emri tamamlayınca takdir etti, takdir edince yazdı, bunu gayb kıldı ve el gayb ve ümmül kitap diye isimlendirdi. Bu kitaba göre mahlukatı yarattı, rızıklarını, ecellerini ve amellerini belirledi. Onlara isabet eden genişlik veya şiddet yazdığı kitaba göre isabet eder. Sünnetten delillere gelince İbn-i Mesud radıyallahu anh şunu rivayet ediyor ki bu Nebi aleyhissalatü vesselamın günümüzde ortaya çıkan nübüvvet delillerinin en barizlerinden birisidir. Sadıkul Masduk hadisi diye meşhur olmuş bir hadistir. Yani doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlattı diye başladığı için, Sadıkul Masduk olan Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diye başladığı için buna Sadıkul Masduk hadisi denilmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin hilkati yani yaratılışı annesinin karnında 40 gün süreyle nutfe olarak bir araya getirilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu söylediği sırada ultrason cihazı yoktu. Sonra bunun kadar bir süre alaka yani sülük gibi yapışan ve kan emen bir kan pıhtısı olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga yani bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu dört hususu yazmakla emrolunur. Rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağını, yani cehennemliklerden mi, cennetliklerden mi olacağını yazılır. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah hakkı için hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ameliyle amel eder. Nihayet kendisiyle cennet arasında ancak bir arşın kalmışken kitapta yazılan kader onun aleyhine ileri geçer ve o da cehennemliklerin ameliyle amel eder. Yani bunun üzerine ölür, böylelikle oraya girer. Ve hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cehennemliklerin ameliyle amel eder. O kadar ki kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşınlık mesafe kalır da kitap onun hakkında ileriye geçer. Yani Allah Azze ve Celle'nin ezelde yazdığı takdir onun önüne geçer. O da cennet elinin ameliyle amel eder ve cennete girer. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anhuma Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah mahlukatın kaderini göklerle yeri yaratmadan 50 bin sene önce yazdı. Arşı su üzerindeydi. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Tavus rahimeullah şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından kendilerine yetiştikleri her şey kader iledir diyorlardı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın şöyle dediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her şey kader iledir. Hatta acizlik ve akıllılık veya akıllılık ve acizlik dahi. Bunlar dahi kader iledir. Bu da Müslim'in rivayetidir. Kadere imanın, bir kimsenin kadere imanının tam ve uygun bir şekilde gerçekleşebilmesi için şu dört mertebeyi gerçekleştirmesi gerekir. Kaderin dört rüknü diye bilinen şeyler bunlardır. Birincisi, kısaca ilim. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi kuşatan ezeli bir ilmi olduğuna inanması gerekir. Bu konuda Allah Azze ve Celle Hac suresi 70. ayetinde şöyle buyurur. Yani birinci rüknün delili Hac 70. ayeti. Sen Allah'ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi bildiğini ve her şeyi bir kitapta kayıtlı olduğunu bilmiyor musun? Şüphesiz bunu yapmak Allah için çok kolaydır. İkincisi, kısaca kitabet, yazı. Her şeyin Yüce Allah'ın ilmine dahil olduğuna ve yaratılmış her şeyin, her olayın levh-i mahfuzda, her türlü noksanlıktan ve hatadan korunmuş olan levhada kayıtlı olduğuna inanmaktır. Bu konuda Allah Azze ve Celle En'am suresi 38. ayetinde, biz kitapta yani levh-i mahfuzda her şeyi eksiksiz olarak kaydettik buyurmuştur. Bu konuda Nebi Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurur. Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce bütün mahlukatın kaderini yazmıştır. Az önce İbn Ömer radıyallahu anh'dan naklettiğimiz Müslim'de geçen hadis yine bu konuda delildir. Üçüncüsü Allah'ın dilemesi. Yüce Allah'ın dilediğini dilediği gibi yaptığına iman etmektir. Bu konuda Tekvir suresi 29. ayetinde alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz buyurulmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sen ve Allah dilerseniz diyen kimseye şöyle buyurmuştur. Sen beni Allah'a ortak koşulan bir benzer mi yaptın? Bilakis Allah tek başına dileyendir. Bunu Beyhaki, İbn Ebi Şeybe, Ahmet bin Hanbel ve Taberani sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir. Ve dördüncüsü, yaratmak. Allah Azze ve Celle'nin her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmaktır. Takdirini yaratması, kaza etmesi, hükmünün yerine gelmesidir. Bu konuda Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 62. ayetinde şöyle buyurur. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeyi kavrayan, rızkını veren ve yönetendir. Yine Saffat Suresi 96. ayetinde Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı da yaratandır. Yani fiilleri yaratan, kulların fiillerini yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Böylelikle kaderin dört mertebesi, dört rüknü neymiş? İlim, kitabet, meşiyet, dilemesi ve yaratması. Kaderle ilgili bu dört esas önemli. Bunlardan yine Saffat 96. ayetiyle aynı manaya gelen Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu hadisini de zikredelim. Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor bunu. Allah her sanatkarı ve yapmış olduğu sanatı yaratandır. Kulların fiilleri yine Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şeyler kapsamında. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcısı olduğunu belirtmiştir. Ne insan ne de insanın fiilleri Allah'ın takdirinin dışına çıkamaz. Zümer 62. ayetinde Allah her şeyin yaratıcısıdır, o her şeye vekildir buyrulur. Yüce Allah'ın kainatta yarattığı fiiller iki kısma ayrılır. Birincisi, Yüce Allah'ın mahlukatın fiillerini onların istek, irade ve seçme hakları dışında yönlendirmesi, kendi isteğine göre şekillendirmesidir. Allah Azze ve Celle'nin kevni dilemesidir bu. Kevni hükmüdür. Çünkü Yüce Allah sadece kendi dilediğini yapar. Öldürmek, diriltmek, hastalık ve şifa vermek gibi fiiller bu kabildendir. Allah Azze ve Celle, Allah sizi de sizin yaptıklarınızı da yaratandır buyurulmuştur. Saffat 96'da. Yine Mülk 2. ayetinde, o ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayat yaratmıştır buyurmuştur. İkincisi, irade ve isteği olan her türlü mahlukatın kendi istek ve arzuları doğrultusunda yapmış oldukları fiillerdir. Yüce Allah bu konuda da şöyle buyurmuştur. İçinizden doğruyu, dosdoğru olmayı dileyen kimse için. Tekvir Suresi 28. ayet. Ve şöyle buyurmuştur. Kehf 29. ayetinde. Kim dilerse iman etsin ve kim de dilerse küfretsin, inkar etsin. Yani dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Ama bu ayetin devamında ne der Allah Azze ve Celle? İman edenlere şu ödüller, şu mükafatlar var. İnkar edenlere de işte bu cezalar var. Şimdi burada birincisinde kevni dilemesinden bahsettik. Allah Azze ve Celle'nin kevni iradesi. İkincisi ise şer'i dilemesi. Yani Allah Azze ve Celle emreder kula, yaşa, hayatını idame ettir, falanca zamanda öl diye emreder. Hiçbir mahlukat bu emrin dışında hareket edemez. Bunun dışında şer'i dilemesinde ise, şer'i emrinde ise kullarının kendisine itaat etmesini diler. Ve bundan razı olur. Kul bunu ya yerine getirir ya da getirmez. Bizim mesuliyetimiz Allah Azze ve Celle'nin şer'i talepleri, şer'i iradesinde burada. Yoksa ölme, yaşama konusunda biz zaten, bütün mahlukat zaten Allah Azze ve Celle'nin kevni dilemesi altındadır. Kevni iradesi altındadır. Ama şer'i iradesinde biz mesulüz. Kul yapmış olduğu güzel işlerle övgü, kötü işlerle de zem ve kınama hak eder. Şüphesiz ki Allah kimseye kendi elinde olmayan bir şey yüzünden azap edecek değildir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ben kullarıma zulmedici değilim. Kaf suresi 29. ayet. Yani bir kimse mesela anası babasından dolayı sorumlu olur mu? Olmaz. Anası babasından dolayı sorumlu olmaz. Yani bir kimse mesela anası babası kafirdir. Bundan dolayı sorumlu olur mu?
Yok.
Sorumlu olmaz. Anne babasını seçme gibi bir durumu yoktur. O Allah'ın kevni dilemesindedir. Ama şer'i dilemesinde muhatap olması kendisinin iman etmesi, Allah Azze ve Celle'ye itaat etmesi, bununla mükellef. Bu kendisine verilmiş bir şeydir. Kabiliyettir. Bu kabiliyeti Allah'a itaat yolunda kullanmasını emreder Allah Azze ve Celle. Kişi bir işin, bir olayın kendi isteği dışında cereyan etmesiyle kendi arzuları doğrultusunda vuku bulması arasındaki farkı anlayabilir. Şöyle ki, bir kişinin binanın çatısından merdivenle aşağıya inmesiyle birinin onu çattan aşağıya zorla itmesi buna bir örnektir. Sonuç olarak ikisi de aşağı inmiştir. Ama birincisi kendi arzusu, diğeri ise zorunlu olarak inmiştir. Yüce Allah kulu ve onun fiiliyatını da yaratmıştır. Ve ona o fiili yapabilme gücü ve isteğini de vermiştir. Kul o fiili gerçekte yapan, fiil ile temas halinde bulunandır. Kişi eğer iman ederse bu onun kendi gücü ve isteğiyle yapmış olduğu bir şeydir. Şayet küfür ve inkar ederse bu da yine onun isteği doğrultusunda meydana gelmiştir. Bu aynı bu meyve şu ağaçtandır, şu mahsul bu topraktandır dememiz gibidir. Yani ondan meydana gelmiş demektir. Yüce Allah her şey için bir başlangıç noktası ve buna bağlı olarak yaşamını, devamını bu noktalardan sağlayan mahlukatı yaratmıştır. Ağacı yaratan Allah'tır. Meyve ağaçtan Allah'ın dilemesiyle türemiştir. Meyve ağaçtandır ama onu yaratan Allah'tır. Bunun gibi daha birçok örnekler gösterilebilir. İşte bu şekilde Allah'ın yaratmasıyla kulun fiili işlemesi arasında bir bağlantı vardır. Aralarında herhangi bir çelişki yoktur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı da yaratmıştır. Saffat 96. ayet ve Leyl suresi 5. 10. ayetlerinde kim malından verir ve Allah'ın azabından sakınırsa, en güzeli tasdik ederse biz de onu en kolaya, hesaptaki kolaylığa hazırlarız. Kim de cimrilik edip malından vermezse, kendisini zengin sayıp en güzel olanı da yalanlarsa biz de onu en zor olana yöneltiriz. Evet, şimdi mesela dün bazı örnekler vermiştik. Bu şer'i ve kevni mesuliyetler. Kulun şer'i olanla mesul olması ama kevni olanla mesul olmaması gibi. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ama karşı karşıya gelirseniz de kaçmayın. Çarpışın. Şüphesiz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Yani şer'i olarak dilemede siz düşmanla karşılaşmayı dilemeyin diyor Allah Azze ve Celle. Ama Allah'ın takdiri gerçekleşir. Siz düşmanla karşı karşıya gelirseniz sakın ha kaçmayın. Bir başka örnek vermiştik. Demiştik ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam denizde boğulanın, suda boğulanın şehit olduğunu bildiriyor. Ama bir duasında da bize öğretiyor ki denizde boğulmaktan Allah'a sığınmayı öğretiyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bir kimse denizde boğulmaktan Allah'a o zaman neden sığınsın? Boğulsa çünkü şehit olacak. Değil mi? Burada bakın bize şer'i olarak, şer'i mükellefiyet olarak denizde boğulmaktan Allah Azze ve Celle'ye sığınmak emredilmiş. Biz de bunu yaparız. Ama ola ki boğuldum, buna da yani kendi iradenin dışında bu meydana geldi. Allah'ın takdiri vuku buldu. Bunda da ne oluyor? Şehit olmuş oluyor o kimse. Evet, kader konusunda sapan fırkalara gelince bunların başında Kaderiye ve Cebriye fırkalar gelir. Bunların Avrupa'daki modern felsefedeki karşılığı determinizm ve fundamentalizm. Emrin, yasağın ve kullara hitabın geldiği yerde kulların kesbini yani kazancını tespit etmiş bulunuyoruz. Bu kazançları dolayısıyla kendilerine sevap ve ikab gelecektir. Yani hayırlı amellerinin güzel karşılığı, kötü amellerinin de cezası. Vaat edilip söz verilen durum budur. Bu manada sırasıyla birkaç ayet-i kerime şu şekildedir. Secde 17, Ahkaf 14 ve Vaka 24. ayetlerinde bu yaptıklarına karşılıktır buyurulur. Rahat 24. ayette sabrettiğinizin mükafatıdır buyurulur. Müddessir suresi 42-44. ayetlerinde sizi cehenneme sürükleyen nedir diye sorulunca diyecekler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksullarda doyurmuyorduk derler. Tur suresi 14. ayetinde onlara şöyle söylenecek. İşte sizin yalan saydığınız cehennem ateşi. Hac 10. ayetinde bu iki elinin öne sürdüğüdür. Yani bu bizzat işlediğinin karşılığıdır denir. Bunlardan başka ayet-i kerimeler de vardır. Bu ayet-i kerimelerden de anlaşıldığı gibi Sübhan Hak verilecek cezayı kulların yaptıklarıyla ilgili kılmıştır. Böylece kulların kazancı da kesinleşti. Ne var ki Cehmiye Cebriye taifesi böyle düşünmez. Onlar der ki, kullar için bir kazanç yoktur. Yani onlar Allah Azze ve Celle'nin şer'i dilemesini, şer'i emirlerinde kevni dilemesi ve kevni emirleri gibi değerlendirmişlerdir. Mesela namaz vakti gelip de namazı kılmadığı zaman Allah dileseydi kılardım demiştir. Yani Allah dilemedikçe bir şey olmaz gibi kevni manada Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını ne yapmış? Şer'i mesuliyetlerine karşı hüccet getirmek istemiştir. Ne demişler? Kullar için bir kazanç yoktur. Onlar bir kapıya benzerler. Açılır ve kapanırlar. Ağaç gibidirler. Hareket eder, sallanırlar. İş bu anlatılan zümre, yüce hakka karşı kafirdirler. Kur'an'ı ve hadis-i şerifi inkar ederler. Bunun için ileri süreceğimiz delil şudur. Allah yaratır, kul çalışır, kazanır. Kaderiye fırkası da şu sözleriyle muhalefet ederler. Bütün bunlar Allah'ın değil kulların yaratması, yapmasıdır. Yani Allah'ın kaderi söz konusu değildir derler. Yazıklar olsun bu zümreye. Bu ümmetin mecusileri de bunlardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak gelen bir hadiste bu ümmetin mecusileri kaderilerdir. Diğer bir rivayette ümmetimden iki taife havzımdan uzaklaştırılacaktır diyor. Havza yaklaştırılmayacak bile diyor. Bunlar kaderiye ve mürciye fırkalardır diyor. Evet. Allah'a birçok ortak çıkarmışlardır kaderiye fırkası, yani kaderi inkar edenler. Yüce Allah'a acizlik isnadı yapmışlardır. Şöyle ki, onlara göre onun mülkünde kendi kudreti ve iradesi dışında işler yürütülmektedir. Yüce Allah tam manasıyla bu gibi şeylerden yana yüceliğin sahibidir, münezzehtir. Halkın varlığını kalbinden çıkar. Onlardan herhangi bir şey bekleme. Yani yaratılmışlardan herhangi bir şey bekleme. Onlara minnet etme. Onlara güvenme. Onların elindeki dünyalığa göz koyma. Onların iyiliği seni sevindirmesin. Kötülükleri de gücendirmesin. Onların hediyesini, sadakasını, zekatlarını, adaklarını bekleme. Şayet senin mal, mülk sahibi bir adamın varsa sakın mirasına konmak için ölümünü isteme. Halkı hakikaten kalbinden çıkar. Onları kah açılan, kah kapanan bir kapı bil. Onları bazen meyvesi olan, bazen de olmayan ağaçlar gibi gör. Bu işlerin hepsini bir faile bağla ve bir müdebbirin tedbiri kabul et. Bu fail ve müdebbirin de Allah olduğuna inan ki muvahhid olasın, tevhid ehlinden olasın. Bu anlattığımız şeyleri kabul etmekle beraber kulların çalışmasını da inkar etme. Sonra Cebriye mezhebine girmiş olursun. Her ikisini birleştirirsen Cebriye mezhebinden kurtulursun. Allah'ın yardımı olmadan onların işi tamam olmayacağını iyi bil. Allah'ı unutarak onlara tapma. Bunların yaptığı Allah'ın işinden ayrıdır deme. Hakkı inkar etmiş, kaderiye mezhebine girmiş olursun. Allah fiilleri yaratır, kullar da kazanır de. Ceza ve mükafatla ilgili meseleleri beyan sadeninde gelen haberlerde bu şekilde bildirilmiştir. Şeyhülislam İbn Teymiye, Şeyh Abdülkadir Geylani'den kader meselesinde alıntı yaparak onun akidesini övmüştür. Şeyh Abdülkadir Geylani şöyle demiştir. Bu nedenledir ki birçok kaza ve kader meselesine gelince dururlar. Yani el sünnet vel cemaat. Benim önümde bu meseleyle ilgili bir pencere açıldı. Hak için hakka dayanarak hakkın kaderiyle mücadele ettim. Adem kaderle mücadele edene denir. Kaderin akışına kendisini teslim edene değil. Yani adam dediğin kadere karşı durandır, mücadele edendir. Kadere teslim olan değil diyor burada. Şimdi burada ne demek istiyor? İbn-i Teymiye açıklıyor. Şeyh Abdülkadir, Allah ondan razı olsun, ilahi emir ve yasaklara uymayı tavsiye ederdi. Kaderin bir mazeret, bir bahane, bir gerekçe olarak algılanmasına karşı çıkardı. Onun şeyhi Hammad et-Debbas da öyleydi. Çünkü saliklerin birçoğunun emir ve yasaklara aykırı olacak şekilde kaderin sınırında durduklarını, kendilerini kaderin akışına bıraktıklarını görüyordu. Kul Allah yolunda cihad etmekle yükümlüdür. Takdir edilen ibadetlerle takdir edilen günahlara karşı mücadele etmesi gerekir. Bu ifadeyi tekrar ediyorum. Takdir edilen ibadetlerle takdir edilen günahlara karşı mücadele etmesi gerekir. Kul Allah tarafından takdir edilen emirlerle takdir edilen yasaklara karşı durmak zorundadır. İşte önceki ve sonraki peygamberlerin, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun, getirdikleri Allah'ın dini budur. Mecmul Fetavan 8. cildinde, Türkçe'ye de tercüme edilmiştir bu cilt. Kaderle alakalı olan cüzü Mecmul Fetavan'ın bu şekilde diyor. Şimdi burada bir soru geliyor Şeyhülislam'a, İbn-i Teymiye'ye. Şeyh Abdülkadir'in hak için hak aracılığıyla, hakkın takdiriyle mücadele ettim sözünün anlamı nedir? Cevap, Allah'a hamdolsun, bütün hadiseler Allah'ın kazası ve kaderiyle olmaktadır. Ayrıca Yüce Allah kötülükleri imkanlarımız dahilinde hayırlarla gidermemizi emretmiştir. Küfrü imanla, bidati sünnetle, günahı kendi nefsimizden ve kendi katımızdan itaatle gidermemizi emretmiştir. Dolayısıyla inkar eden, fıska düşen veya günah işleyen herkesin tevbe etmesi gerekir. Bu da Allah'ın kaderiyle gerçekleşiyor olsa da imkanları ölçüsünde başkalarına marufu emretmesi ve münkeri de, çirkinlikleri de yasaklaması gerekir. Allah yolunda cihad etmesi lazımdır. İşlediği küfür, fısk ve günah Allah'ın takdiriyle olsa da insanın kadere dayanarak Allah'ın kendisini yararlandıracağı çalışmayı bırakması caiz değildir. Bilakis insan Allah ve Resulünün emrettiklerini yapmakla yükümlüdür. Nitekim Müslim'in sahihinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Güçlü mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Her hayırda sana yarayan hakkında ihtiraslı ol. Allah'tan yardım iste ve sakın acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse keşke şöyle şöyle yapsaydım deme. Ama bu Allah'ın kaderidir. Allah dilediğini yapar de. Çünkü keşke lev sözü şeytanın amellerinin başlangıcıdır. Bunu evet Müslim kader babında rivayet eder. İnsan bazen keşke sözünü kullanır. Hatta bazı hadislerde keşke sözü geliyor. Keşke şöyle yapmasaydı der Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Keşke Yusuf'un yerinde ben olsaydım hapisten çıkmayı isterdim. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat şu hadisle birlikte hadiste kastedileni düşünürsek geçmişte olup biten bir şey için bunu deme. Ama mesela hayrı talep etme noktasında keşke şurada şunu işleseydim. Buna mesela ruhsat verilmiş. Pişmanlık ifade ediyorsun. Yani hayrı kaçırdığından dolayı pişmanlık ediyorsun. Pişman oluyorsun. Evet. Mesela Hacer validemiz hakkında Nebi Aleyhisselatü Vesselam keşke suyun önüne übek yapmasaydı diyor. O zaman diyor su akmaya devam edecek. O su bitmeyecek de diyor. Evet. Burada Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam kişinin kendisine yararlı olan şeye karşı ihtiraslı olmasını emrediyor. Hırs göstermesini emrediyor. Kişiye yararlı olan şeyin elde edilmesi de insan ve cin şeytanlarıyla mücadele etmeye bağlıdır. Allah'ın takdir ettiği kötülüğü yine Allah'ın takdir ettiği hayır aracılığıyla savmasıyla mümkün olur. Bunun yanında bu mücadeleyi verirken kişinin Allah'tan yardım istemesi gerekir. Çünkü kuvvet ve değiştirme gücü ancak Allah'tandır. Ayrıca kişinin yapacağı iş sırf Allah'ın rızasına yönelik olmalıdır. Çünkü Allah ancak kendisinin rızasını elde etmek için işlenmiş amelleri kabul eder. İşte namaz kılarken söylediğin yalnız sana ibadet ederiz sözü ve ondan önce söylediğin yalnız senden yardım isteriz sözünün hakikati budur. Dolayısıyla kulun emredileni yapması ve yasaklananı terk etmesi bir mecburiyettir. Bu çabasından da Allah'tan yardım dilemelidir. Allah'a ibadet ve itaat etmenin kapsamında takdir edilen şerrin takdir edilen bir hayırla izale edilmesine dair emre uymak, şeytanın isteğini geri çevirmek de vardır. Kişi Yüce Allah'ın kendisine ileteceği hayra ulaşmadan önce içinde bulunduğu kötülüğü bertaraf etmekle yükümlüdür. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü alt üst olurdu. Bakara 251. ayet. Nitekim Yüce Allah kafirlerin ve günahkarların içlerindeki kötülüğü hak ile savar. Kuvvet hazırlamak ve savaş için besili atlar beslemek gibi. Dua ve sadaka aracılığıyla da bunların savulması mümkündür. Dua ve sadaka belayı def eder. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyurur. Dua ve bela gökle yer arasında karşılaşır, kavgaya tutuşurlar. Bunu Hakim Müstedrek'te rivayet eder. Çünkü kötülüğün sebebi bazen karışık ve gizli olabilir. Böylece dua aracılığıyla bu kötülük bertaraf edilmiş olur. İslam ülkesine saldırmaya yönelen kafirlerin def edilmesi gibi. Bazen kötülüğün sebebi açık olur ve giderilmesi kolay olur. Kötülüklerin iyiliklerle değiştirilmesi gibi. Bütün bunlar takdir edilen kötülüğün yine takdir edilen hayırla izale edilmesine örneklerdir. Bu da bazen vacip, bazen müstahap olur. Dolayısıyla şeyhin, yani Abdülkadir Geylani, Allah rahmet eylesin, söylediği bu söz Allah ve Resulünün emrettiğinin ta kendisidir. Evet, meselenin özü şudur deyip konuyu bitirecek Şeyhülislam İbn Teymiye. O özet kısmına geçmeden önce mesela İmam Gazali İhya-ı Ulumuddin kitabında şöyle bir misal veriyor. Allah'ı tanımayan insanların örneğini veriyor. Mesela kişi çamurlu, yağmur altında çamurlu bir yolda böyle elbisesini, paçasını falan sakınarak yürümektedir diyor. Sonra diyor bir anda bir taşa basar, ayağı kayar, pat çamura yuvarlanır diyor. Ondan sonra da işte battı balık yan gider hesabı, sakınmadan devam eder diyor. Şayet diyor bir kul günahlar karşısında böyle bir tavır takınırsa Allah'a karşı aldanır diyor. Çünkü bu Allah'ı bilmemektir. Allah Azze ve Celle ne yapmış? Mesela kul kaderinde yazılanın gereği olarak ne yapar? Günahı işler değil mi? Takdirinde yazılmıştır, o başına gelir. Elinden geldiği kadar bundan kaçınmaya çalışır ama o takdir edilmişse başına gelir. Ama Allah Azze ve Celle öyle bir kapı açmıştır ki kula, güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı açıktır. Veyahut can gırtlağına gelinceye kadar, ölüm meleğiyle karşılaşıncaya kadar o kapı açıktır. Tevbe kapısı. Ve öyle bir kapı ki bu, bir kul bir iyiliğe, hayırlı bir amel işlemeye niyetlendiği zaman onu yerine getiremezse, sırf bunu dilemesi, hayrı dilemesinden dolayı ve buna azmetmesinden dolayı ne yapar? Ona bir ecir yazılır, bir sevap yazılır. Onu yerine getirir, işlerse birden 700'e kadar bunun derecesi vardır diyor. Yine bir kul bir günah işlemeye azmeder, sonra bundan vazgeçerse, yani bu azminden tevbe ederse, ona günah yazılmadığı gibi bir de sevap yazılır. Günahı terk ettiği için. Fakat diyor o günahı işlerse ona bir günah yazılır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bakın rahmeti ne kadar geniş. Şeytan işte bazen günaha düşmüş kulu kaderiyle aldatabilir. İşte Allah benim kaderime yazdı, böyle gitti. İbn-i Bittünya risalelerinden birisinde isnadıyla sahabeden birisinden naklediyor. İsrailiyat bir rivayet bu. Şeytan işte İsa Aleyhisselam'a sataştı şu şekilde. Ey İsa, İsa Aleyhisselam'a, ey Mesih, İbn-i Meryem, ey Meryem'in oğlu Mesih, her şey madem Allah'ın takdiriyle, Allah dilemedikçe bir şey olmuyor diyorsun diyor. O halde diyor kendini diyor şu uçurumdan aşağı at diyor. Eğer Allah ölmeni dilememişse ölmezsin, ölmeni dilemişse ölürsün. Değişen bir şey olmayacak diyor. Bakın bu Cebriye ve Kaderiye fırkalarının sapıklığını barındırıyor bu soru. Yani kaderi delil getirme, kevni emirle şer'i emri karıştırma. İsa Aleyhisselam da şu cevabı veriyor. Ben diyor dünyaya Allah Azze ve Celle beni imtihan etsin diye gönderildim. Ben Rabbimi imtihan edeyim diye gönderilmedim diyor. Yani rivayet bir İsrailiyattır ama önemli olan bu sözdeki hakikat. Biz Allah Azze ve Celle'ye imtihan için gelmedik. Allah Azze ve Celle bizleri imtihan etmektedir. Dolayısıyla onun kevni emrini şer'i emrine karşı kullanamayız. Ama şer'i emrine yine şer'i emirleriyle, kevni emrine karşı şer'i emirleriyle mücadele ederiz. İşte Şeyh Abdülkadir Geylani'nin kaderle mücadele etmek dediği de budur. Allah'ın kevni kaderiyle, şer'i kaderiyle, şer'i emriyle mücadele ederiz. Kevni kaderine karşı. Mesela kulun başına bir musibet gelmesi takdir edilmiştir ezelde. Dedik ki ilim, kaderin birinci rüknü. İlim, ezelde Allah Azze ve Celle olacak her şeyi biliyordu. Kitabet, yazması. Bunu yazdı. Yazılan şey de ne olacak? Allah diledi, kevni dilemesi. Değil mi? Bu diledi. Dördüncü rüknü meydana geliyor, yaratma. Ha, o olay meydana geldi, gerçekleşti. Dört rükün gerçekleşti şimdi. Ve kul kendisine
yazılan musibet başına geldi. O musibetten dolayı ya ecir kazanır ya da günah kazanır. Nasıl? Mesela başına gelen musibete sabrederse büyük ecri var bunun. İsyan ederse, söylenirse, sızlanırsa, ilk sadmeyi, ilk çarptığı anı kaçırırsa, mesela ilk çarptığı anda sızlanıyor, dövünüyor, yakınıyor, ondan sonra baktı ki kader değişmeyecek. Yani başa gelen geldi, bu başından gitmeyecek. Ondan sonra sabretmeyi mecburen öğreniyor. Bundan dolayı ecir yok. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam yolda giderken bir kadının dövünüp ağladığını görüyor. Ve ey Allah'ın kadın kulu, Allah'ın takdirine karşı sabret diyor. Kadın da ya sen de kim oluyorsun, sen benim başıma geleni biliyor musun? Sen ne anlarsın, çekil git başımdan diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey demeden çekiyor gidiyor. Az sonra diyorlar ki o senin çıkıştığın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sen ne dedin böyle diyorlar. Hemen kadın koşuyor, ey Allah'ın Resulü özür dilerim ben bilmiyordum. Ben dediğini anladım, sabredeceğim diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki sabır diyor ilk çarpma esnasındadır, artık geçti. Sabır ilk çarpma esnasındadır. Yani o sabrı göstermek demek Allah Azze ve Celle'ye isyan içerebilecek bir şeye girişmemek demektir. Kul bunlarla imtihan edilir. Tıpkı genişlik anlarında, rehavet, bolluk anlarında sınandığı gibi, bolluk da bir sınamadır, zenginlik de bir sınamadır, nimet içerisinde olmak da bir sınamadır. Tıpkı bunun gibi fakirlik de, kaza, bela, bunun gibi şeyler de kul için birer imtihandır. Her birerinin kendi içerisinde yerine getirilmesi gereken görevleri vardır. İnsanlar bu konularda hatalara düşmüşler. Mesela sufiye, zahit insanlardan bir kısmı bu konuyu ihmal ederek, mesela çalışmayı terk etmişler. Allah Azze ve Celle'nin sabra dair övgüsünü, sabırdaki fazileti, fakirliğe sabırdaki fazileti özellikle, dünyadan el etek çekmekle ilgili şeyleri, yani dünya malına kıymet vermemek gibi şeyleri ne yapmışlar? Kendilerine bir esas kabul etmişler ve dünyadan el etek çekmişler. Fakirliği şer'i bir emir gibi görüp fakir olmayı istemişlerdir. Nebi Allah Azze ve Celle bunu emretmiyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bunu uygun görmüyor. Mesela sahabelerden birisi bütün malını infak etmeye kalkınca senin diyor aileni, çoluk çocuğunu ve kendi nefsini muhtaç durumda bırakıp da böyle bir sadaka vermen yerinde değildir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Burası ayrı mesele şimdi. Fakat burada kastedilen şu. Allah Azze ve Celle kullara cihadı emrediyor. Ondan sonra haccı emrediyor, zekat emrediyor. Bunların her bireri bakın mal kazanmakla ilgili şeyler. Yani sen bu kazanmayı terk edemezsin. Kendi ihtiyarınla kazançtan, çalışmaktan uzak duramazsın. Ama Allah çalışmana rağmen fakirliği takdir eder değil mi? Çalışmana rağmen, çok çalışmana rağmen yine de sana bir fakirlik takdir etmiştir. Sen o fakirlikten kurtulamazsın. Ha, veya zenginlik için çalışmak. Bazıları da mesela diyor ki, canım diyor işte kafirlerin işte bu saltanatı kadar Müslümanın da hakkı var. Müslüman da en iyi Mercedes'e binecek falan filan diye ne yapıyorlar? Saçma sapan sözler ediyorlar. Ve dünyaya temerkün etmelerini, kalplerinde olan dünya sevgisini böyle dini bir kılıfla tatmin etmeye çalışıyorlar. Hayır, Allah Azze ve Celle her konuda vasat olmayı, yani elindeki imkanı vasat şekilde değerlendirmeyi, lüksü, konforu, şahsi konfor için Allah'ın sana lütfettiği malı kullanmamayı, normal bir seyirde ulaştığın nimeti değerlendirmeni, bunun dışında Allah yolunda tasattukta bulunmanı, infakta bulunmanı, harcama yapmanı emrediyor. Vakit bile, sadece mal olarak, maddiyat olarak bakmayalım, vakit bile Allah Azze ve Celle'nin bize ölçülü kullanmamızı emrettiği şeylerdendir. Şimdi düşünün, biz şuradayız. Allah Azze ve Celle'nin zikri için, Allah'ın dinini öğrenmek için. Burada olmasak kimimiz televizyon başında olacak veya başka bir malayani işle meşgul olacaktı değil mi? Bir insanın sürekli vaktini böyle şeylere israf etmesi Allah'ın yasakladığı şeylerdendir. Muhakkak ki din nasihatla kaimdir. Bu nasihatı devam ettirmesi lazım. Arada bir, mesela günde 5 vakit cemaate katılması gerekir Müslümanın. Cemaatle namaza devam etmesi gerekir. Bulunduğu ortamda şeytana yem olmaması için. Çünkü şeytan tek kişinin kurdudur diyor. Ama diyor cemaatin cemaate mensup olandan daha uzaktır şeytan. Şeytan bir kişiye yakın, iki kişiden daha uzaktır diyor. Ama cemaat mensubu olursa, bir cemaatle hareket ederse, şeytan o kimseye yanaşmaya yol bulamaz. Belki bana yanaşır, beni saptırır, bazı hevai düşünceleri kalbime sokar, hayır gibi göstererek sokar hatta. Ama ben cemaat içerisinde bulunursam, biri gelir der ki veya o toplum beni bu yanlış düşüncelerden engeller.
Evet. Kişi yani her halükarda Allah Azze ve Celle kendisini kevni olarak hangi durumda bulunduruyorsa, kendisine neyi takdir etmişse onun gereğini yapmak zorundadır. Fakirse sabredecek. Belaya uğramışsa sabredecek. Belaya uğradığı zaman Allah'a isyan etmesi kendisini Allah'ın takdirinden çıkarmayacak. Dolayısıyla sabrettiğinde yine Allah'ın takdirinden çıkmayacak. Ama sabrettiğinde ecir kazanacak, isyan ettiğinde günah kazanacak. Her meseleyi bu yönle ele almamız lazım. Zenginliğinde de, bolluğunda da Allah yolunda bu bolluğu değerlendirirse, bundan ecir kazanacak, nefsi hevası yolunda değerlendirirse, şeytanın yolunda, tağutun yolunda değerlendirirse, bundan da günah kazanacak. Yine bu konunun anlaşılması için örneklerden birisi, Ebu Said Hoca zaman zaman kaderle ilgili derslerinde veriyor bu örneği. Mesela bir kimseyi yardıma muhtaç bir vaziyette görüyorsun. Yani ölmek üzere yaralı bir vaziyette. Sen dersen ki ya işte bu adam eğer Allah bunun yaşamasını takdir etmişse bu adam nasılsa yaşar. Yok eğer ölmesini takdir etmişse ben buna yardım etsem de nasıl olsa ölür. Der. Çeker giderse günahkar olur. İsterse yaşasın o adam. İsterse yaşamaya devam etsin. O kimse sorumlu olur. Ama onu tuttu, yardım etti veya hastaneye götürdü, öldü. Üzerine düşeni yapmış olur. Günahını atmış olur. Bakın, burada demek ki bu gibi durumlarda Allah'ın kevni kaderini şer'i dilemesine karşı delil getirmeyeceğiz. Allah'ın bizden şer'i olarak istedikleriyle kevni olarak dilediklerine karşı sürekli mücadele etmemiz bu manada. Evet. Meselenin özü şimdi şöyle özetliyor. Bu açıklamalardan sonra inşallah daha iyi oturur. Suluk ve irade ehlinin, salik ve müritlerin çoğu Yüce Rabbin rububiyetini ve yasaklanan birçok olguyu takdir edişini müşahede ederler. Yani seyrederler, görürler. Fakat müşahede ettikleri bu kevni hakikatin yanında durur, ötesine geçmezler. Bu davranışlarının kadere rıza gösterip teslim olma kapsamına girdiğini sanırlar. Bu cehalettir, sapıklıktır. Bazen küfre kadar sürükler insanı. Dinden çıkarır. Çünkü Allah bize meydana gelmiş olan küfre, fıska ve günaha rıza göstermememizi emretmiştir. Bilakis bunlardan tiksinmemizi ve imkanlarımız ölçüsünde bunları def etmemizi, savmamızı emretmiştir. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir. Bundan öte iman yoktur buyuruyor. Müslim'in iman babına rivayet etti hadiste. Zümer 7. ayetinde Allah Azze ve Celle kullarının küfrüne razı olmaz. Ama meydana gelir değil mi küfür? Kullardan meydana gelir. Ama bu razı olduğu değil. Yine Allah bozgunculuğu sevmez. Bakara 205. ayeti. Evet. İnsanlar bunu meydana getirir. Allah'ın bizim işlememize razı olmadığı bir şeye bizim rıza göstermememizi emretmiş olması, rıza göstermemizi emretmiş olması mümkün olabilir mi? Kaldı ki o kötülüğü bizim için sınama ve deneme aracı kılmıştır. Nitekim şöyle buyurmuştur. Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık. Furkan suresi 20. ayeti. Bir başka yerde savaş emrini verdikten sonra Muhammed suresi 4. ayetinde şöyle buyurur. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Evet. Sahih Müslim'de de Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, rivayet edilir. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah mümin kişi hakkında neyi takdir ederse etsin bu onun için hayır olur. Bu sadece mümine has, mümine özgü bir durumdur. Şayet mümine bolluk isabet ederse şükreder, bu kendisi için hayır olur. Eğer ona bir darlık isabet etse sabreder,
Bu da onun için hayır olur. Bakın müminin vasfı budur. Ama münafığın vasfı bunun tam tersi. Bolluk gelirse isyan yolunda kullanır. Darlığa düşerse sızlanır. Allah'ı şikayet eder kullarına. Evet, buna göre mümin sabreden ve şükreden biri olunca kendisi için takdir edilen musibetler hayra dönüşür. Marufu emreden, münkeri yasaklayan, Allah yolunda cihad eden biri olunca kafirlerin küfrü olarak takdir edilen durum onun için bir hayır olur. Aynı şekilde şeytan ve hevası kendisini bir kötülüğe çağırdığında bu da kendisi için hayrın gerçekleşmesine vesile olur. Böylece takdir edilen kötülükle Allah ve Resulünün emrettiği gibi mücadele edip savdığı zaman bu kendisi için iyilik ve takvanın gerçekleşmesine sebep olur. Hayır, sevap ve yüksek derecelerin gerçekleşmesine yol açar. Bu ve benzerleri yukarıdaki sözün anlamını açıklayan örneklerdir. Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir diyor İbn-i Teymiye rahimahullah. Evet, Allah İbn-i Teymiye rahmet eylesin. Şüphesiz kader konusundan bahsetmek tedbir alma konusunda gündeme getiriyor veya çalışma. Mesela bir kısım sapıklar çalışmayı terk etmiştir. Özellikle tembel sufiler. Çalışmayı terk etmiştir. Yani rızık Allah'ın teminatı altındadır. Ve şöyle de bir şiir söylemişler. Şiiri tam ifade edemeyeceğim birebir ama verdikleri örnek şu. Nasıl ki diyor Allah bebek anne karnındayken onu doyuruyorsa